Ayrım 23.
Ve İpek'in kollarından çıkıp bu eşsiz mutluluk anının neden bitirdiğini soracaktı kendine. Bir telaş yüzünden diye cevaplayacaktı bu soruyu. Sanki pencerenin öte yanında, kar içindeki sokakta bir şey olacaktı da ona yetişmesi gerekiyordu. Oysa pencerenin öte yanında yağan kardan başka hiçbir şey yoktu. Elektrikler hala kesikti ama alt katta, mutfakta yanan bir mumun ışığı buzlu pencereden dışarıya sızıyor, ağır ağır inen kar tanelerini hafif turuncumsu bir ışıkla aydınlatıyordu. K hayatının en mutlu anını fazla mutluluğa dayanamadığı için kısa kestiğini de düşünecekti sonraları. Ama ilk anda İpek'in kolları arasında yatarken o kadar mutlu olduğunu da bilmiyordu. Bir huzur vardı içinde. Bu da o kadar doğal bir şeydi ki daha önceleri niye hayatını kahır ve telaş arası bir duyguyla geçirdiğini unutmuştu sanki. Bu huzur bir şiir öncesi sessizliğe de benziyordu ama şiir gelmeden önce dünyanın bütün anlamı çırılçıplak gözükür, bir coşku duyardı. Bu mutluluk anında içinde böyle bir aydınlanma yoktu. Daha basit ve çocuksu bir saflık vardı. Dünyanın anlamını kelimeleri yeni öğrenen bir çocuk gibi söyleyiverecekti sanki. Öğleden sonra kütüphanede kar tanelerinin yapısı hakkında okudukları tek tek aklına geldi. Kütüphaneye kar hakkında bir başka şiir gelirse hazırlıklı olmak için gitmişti. Ama şimdi şiir yoktu aklında. Kar tanelerinin ansiklopediden okuduğu çocuksu altıgen yapısını kendisine kar taneleri gibi teker teker gelen şiirlerin ahengine benzetti. Şiirlerin hepsinin daha derindeki bir anlama işaret etmesi gerektiğini o an düşünmüştü. Ne yapıyorsun orada dedi tam aynı anda İpek. Kara bakıyorum canım. Kar tanelerinin geometrik yapısında güzellikten öte bir anlam bulduğunu, İpek'in sezdiğini hissediyor ama bunun olamayacağını da aklının bir yanıyla biliyordu. Bir yandan İpek, K'nın kendisinden başka bir şeyle ilgilenmesinden huzursuz oluyordu. İpek'e karşı kendini çok istekli ve bu yüzden fazlasıyla silahsız hissettiği için K bundan memnun oldu ve sevişmenin kendisine biraz olsun güç kazandırdığını anladı. Ne düşünüyorsun diye sordu İpek. Anne mi dedi K. Ve birden neden böyle dediğini anlayamadı. Çünkü yeni ölmesine rağmen aklında annesi yoktu. Ama daha sonra o an yerinden hatırlarken Kars yolculuğumda aklımda hep annem vardı diye ekleyecekti. Annenin nesini? Bir kış gecesi pencereden yağan kara bakarken saçlarımı okşayışını. Çocukken mutlu muydun? İnsan mutluyken mutlu olduğunu bilmez. Yıllar sonra çocukken mutlu olduğuma karar verdim. Aslında değildim. Ama sonraki yıllarda gibi mutsuz da değildim. Mutlu olmakla ilgilenmezdim çocukluğumda. Ne zaman ilgilenmeye başladın? Hiçbir zaman diyebilmek isterdi K ama hem doğru değildi bu hem de fazla iddialıydı. Gene de böyle söyleyerek İpek'i etkilemek geçti bir an içinden ama şimdi İpek'ten beklediği etkilenmekten daha derin bir şeydi. Mutsuzluktan hiçbir şey yapamaz olunca mutluluğu düşünmeye başladım dedi K. İyi mi etmişti bunu söylemekle? Sessizlikte endişelendi. Frankfurt'taki yalnızlığını ve yoksulluğunu anlatırsa İpek'i oraya gelmeyi nasıl ikna edebilirdi? Kar tanelerini dağıtıveren telaşlı bir rüzgar esti dışarıda. K yataktan çıkarken şimdi daha da şiddetli hissetti. Az önce o kadar mutlu olmuştu ki, şimdi bu mutluluğu kaybedebileceğini düşünmek aklını başından alıyordu. Bu da mutluluktan şüpheye düşürüyordu onu. Benimle Frankfurt'a gelecek misin diye sormak istiyordu İpek ama istediği cevabı vermez diye korkuyordu da. Yatağa döndü, arkadan bütün gücüyle İpek'e sarıldı. Bir dükkan var çarşıda dedi. Pepino Di Capri'nin Robert adlı çok eski bir parçasını çalıyordu. Nereden bulmuşlar onu? Kars'ta hala şehri terk edememiş eski aileler vardır dedi İpek. En sonunda anneyle baba da ölünce çocuklar eşyaları satıp giderler ve şehrin bugünkü fakirliğiyle hiç uyuşmayan tuhaf şeyler çıkar piyasaya. Sonbaharda İstanbul'dan gelip bu eski eşyaları ucuza kapatıp giden bir eskici vardı bir zamanlar. Artık o bile gelmiyor. K az önceki eşsiz mutluluğu bir an yeniden bulduğunu sandı ama aynı duygu değildi bu artık. O anı bir daha bulamama korkusu içinde birden hızla büyüdü, her şeyi önüne katıp sürükleyen bir telaşa dönüştü. Frankfurt'a gelmeyi İpek'i asla ikna edemeyeceğini korkuyla sezdi. Hadi canım, kalkayım artık ben dedi. Canım demesi, kalkarken dönüp onu tatlılıkla öpmesi bile K'yı yatıştırmadı. Bir daha ne zaman buluşacağız? Babamı merak ediyorum. Polis onları izlemiş olabilir. Ben de merak ediyorum onları dedi K. Ama bundan sonra ne zaman buluşacağımızı şimdi bilmek istiyorum. Babam oteldeyken bu odaya gelemem. Ama artık hiçbir şey aynı değil dedi K. Karanlıkta hünerle ve sessizce giyinen İpek için her şeyin aynı olabileceğini bir an korkuyla düşündü. Başka bir otele geçeyim ben, hemen oraya gelirsin dedi. Kahredici bir sessizlik oldu. Kıskançlık ve çaresizlikten beslenen bir telaş. K'yı çekip içine aldı. İpek'in başka bir sevgilisi daha olduğunu düşündü. Aklının bir yanı bunun tecrübesiz bir aşığın sıradan bir kıskançlığı olduğunu hatırlatıyordu ama içindeki daha güçlü bir duygu da İpek'i bütün gücüyle sarılması, onunla arasındaki olası engellere hemen saldırması gerektiğini söylüyordu. İpek'e daha fazla ve hızla yaklaşmak için alelacele yapacağı, söyleyeceği şeylerin kendini zor duruma düşüreceğini sezdiği için kararsızlıkla sessiz kaldı. 31. Biz aptal değiliz, fakiriz biz yalnızca. Asya Oteli'ndeki gizli toplantı. Turgut Bey ile Kadife'yi Asya Oteli'ndeki gizli toplantıya götürecek at arabasına Zahide'nin son anda yetiştirdiği ve pencereden bakarak İpek'i bekleyen Kaan'ın ne olduğunu karanlıkta çıkaramadığı şey bir çift eski yün eldivendi. Turgut Bey toplantıya ne giyeceğine karar vermek için öğretmenlik yıllarından kalma biri siyah, biri kurşuni iki ceketini, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ve teftiş günlerinde yanına aldığı fötr şapkasını, yıllardır yalnızca Zahide'nin oğlunun oyun olsun diye taktığı kareli kravatını yatağın üzerine sermiş, elbiselerine ve dolaplarının içine uzun uzun bakmıştı. Babasının baloda ne giyeceğine karar veremeyen hülyalı bir kadın gibi kararsızlık geçirdiğini görünce, kadife giyeceklerini tek tek kendi seçmiş, gömleğini kendi eliyle düğmeleyip ceketini, paltosunu giydirmiş, köpek derisinden beyaz eldivenlerini son anda babasının küçük ellerine zorlanarak geçirmişti. Bu sırada Turgut Bey eski yün eldivenlerini hatırlayıp bulun diye tutturmuş, İpek ile kadife dolaplara, sandıkların diplerine bakarak bütün evi telaşla aramışlar, bulduktan sonra da eldivenlerdeki güve yeniklerini görünce onları bir yana atmışlardı. At arabasında Turgut Bey onlarsız gitmem diye tutturmuş, yıllar önce solculuk ettiği için hapisteyken rahmetli karısının bu eldivenleri örüp getirdiğini anlatmıştı. Babasını ondan daha iyi tanıyan kadife, bu istekte hatıralara bağlılıktan çok korku olduğunu sezmişti hemen. Eldivenler geldikten sonra at arabası kar altında ilerlerken kadife, babasının hapishane hatıralarını, karısından gelen mektuplara gözyaşı dökmesi, kendi kendine Fransızca öğrenmesi, kış geceleri ellerine bu eldivenleri giyip uyuması, sanki ilk defa işitiyormuş gibi gözlerini açarak dinleyip, ''Siz çok cesur bir insansınız babacığım.'' dedi. Bu sözü kızlarından her işittiğinde, son yıllarda az işitiyordu. Olduğu gibi, Turgut Bey'in gözleri nemlendi ve kızına sarılıp bir ürpertiyle öptü onu. At arabasının yeni girdiği sokaklarda elektrik kesilmemişti. Arabadan indikten sonra, ''Buralarda ne dükkanlar açılmış?'' dedi Turgut Bey. ''Dur şu vitrinlere bir bakalım.'' Kadife babasının ayaklarının geri geri gittiğini anladığı için fazla zorlamadı onu. Turgut Bey bir çayhanede ıhlamur içmek istediğini, peşlerinde bir hafiye varsa böylece onu da zorda bırakacaklarını söyleyince, bir çayhaneye girip televizyondaki kovalamaca sahnesine bakarak sessizce oturdular. Çıkışta Turgut Bey'in eski berberiyle karşılaşınca gene girip oturdular. ''Acaba geç mi kaldık? Ayıp mı olacak? Hiç mi gitmesek?'' dedi Turgut Bey şişman berberi dinler gibi yaparken kızına fısıldayarak. Kadife koluna girince de arka avluya değil bir kırtasiyeci dükkanına girip uzun uzun bir lacivert tükenmez seçti. Ersin elektrik ve tesisat malzemelerinin arka kapısından iç avluya çıkıp Asya Oteli'nin karanlık arka kapısına yöneldiklerinde kadife babasının benzinini attığını gördü. Otelin arka girişi sessizdi. Baba kız birbirlerine iyice sokulup beklediler. Kimse yoktu peşlerinde. Birkaç adım sonra içerisi o kadar karanlıklaştı ki, kadife lobiye çıkan merdivenleri el yordamıyla bulabildi ancak. ''Kolumdan çıkma'' dedi Turgut Bey. Yüksek pencereleri kalın perdelerle kapatılmış lobi yarı karanlıktı. Resepsiyonda yanan solgun ve kirli bir lambadan süzülen ölü ışık tıraşsız ve hırpani bir katibin yüzünü zar zor aydınlatıyordu. Salonda gezinen, merdivenlerden inen bir iki kişiyi karanlıkta ancak fark ettiler. Çoğu ya sivil polisti bu gölgelerin, ya da hayvan ve odun kaçakçılığı, sınırdan kaçak işçi getirme gibi gizli işlerin adamlarıydılar. 80 yıl önce zengin Rus tüccarlarının, daha sonraları Rusya ile ticaret için İstanbul'dan gelen Türklerin ve Ermenistan üzerinden Sovyetler Birliği'ne sınırdan casus sokan aristokrat kökenli ve çift taraflı İngiliz ajanlarının kaldığı otelde, şimdi bavul ticareti ve orospuluk için Gürcistan ve Ukrayna'dan gelen kadınlar kalıyordu. Kars'ın köylerinden gelip bu kadınlara önce oda açan, sonra bu odalarda onlarla bir çeşit yarım evlilik hayatı yaşayan erkekler, akşamları son minibüslerle köylerine dönünce kadınlar odalarından çıkıp, otelin karanlık barında çayla konyak içerlerdi. Bir zamanlar kırmızı halılarla kaplı ahşap merdivenleri çıkarlarken bu sarışın ve yorgun kadınlardan biriyle karşılaştılar ve Turgut Bey, İsmet Paşa'nın Lozan'da kaldığı Grand Otel'de böyle kozmopolitmiş diye fısıldadı kızına. Cebinden kalemini çıkardı. Ben de Paşa'nın Lozan'da yaptığı gibi yepyeni bir kalemle bildiriye imzamı atacağım dedi. Kadife babasının merdiven aralarında dinlenmek için mi, gecikmek için mi uzun uzun durduğunu çıkaramıyordu. 307 numaralı odanın kapısında hemen imzalar çıkarız dedi Turgut Bey. İçerisi öyle kalabalıktı ki ilk anda Katife yanlış bir odaya girdiklerini düşündü. Pencerenin kenarında laciverdin iki genç İslamcı militanla surat asarak oturduğunu görünce babasını o yana çekip oturttu. Tepede yanan çıplak bir ampulle bir sehpanın üzerindeki balık şeklindeki lambaya rağmen oda iyi aydınlanmamıştı. Kuyruğu üzerinde dimdik dururken açılmış ağzıyla bir ampul tutan bu bakalit balığın gözünde bir devlet mikrofonu gizliydi. Fazıl da odadaydı. Kadife'yi görür görmez ayağa kalkmış ama Turgut Bey'e saygıdan ayağa kalkan ötekilerle birlikte hemen yerine oturmamış, bir süre büyülenmiş gibi hayran hayran bakmıştı. Odadaki birkaç kişi onun bir şey söyleyeceğini sanmıştı ama Kadife fark etmemişti bile onu. Dikkati ilk anda lacivertle babası arasında beliren gerilimdeydi. Lacivert, Frankfurter Rundschau'da yayınlanacak bildiriyi, Kürt milliyetçisi sıfatıyla imzalayacak kişinin bir ateist olmasının Batılıları etkileyeceğine ikna olmuştu. Ama zorlukla ikna edilen soluk yüzlü ince delikanlı, bildiriye konulacak ifade konusunda dernek arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düşmüştü. Şimdi üçü birlikte, gergin bir şekilde oturmuş söz sıralarını bekliyorlardı. Dağdaki Kürt, gerillalara hayranlık duyan işsiz, güçsüz ve öfkeli Kürt gençlerinin toplandığı, merkezi üyelerden birinin evi olan bu dernekler, ikide bir kapatıldığı, yöneticileri sürekli tutuklanıp, dövülüp, işkence gördüğü için bu gençleri darbeden sonra bulmak zor olmuştu. Bir başka sorun da dağdaki savaşçıların bu gençleri şehrin sıcak odalarında keyif çatmakla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uzlaşmakla suçlamalarıydı. Derneğin artık dağlara yeterince gerilla adayı çıkaramadığı yolundaki bu suçlamalar, hala hapse düşmemiş birkaç üyesinin maneviyatını iyice bozmuştu. Toplantıya bir önceki kuşaktan 30 yaşlarında iki de sosyalist katılmıştı. Alman basınına verilecek bir bildiri olduğunu övünmek ve biraz da akıl danışmak için konuyu açan dernekli Kürt gençlerden öğrenmişlerdi. Eli silahlı sosyalistler, Kars'ta artık eskisi gibi güçlü olmadıkları, yol kesmek, polis öldürmek, bombalı paket bırakmak gibi eylemleri ancak Kürt gerillaların izni ve yardımıyla yapabildikleri için erken yaşlanmakta olan bu militanlarda bir eziklik vardı. Avrupa'da hala pek çok Marksist olduğunu söyleyip toplantıya çağrılmadan gelmişlerdi. Duvar dibinde, canı çok sıkılıyormuş pozunda oturan eski sosyalistin yanındaki temiz yüzlü, rahat görünüşlü arkadaşı, toplantının ayrıntılarını devlete bildireceği için de ayrıca bir heyecan duyuyordu. Kötü niyetten değil, örgütlerin polis tarafından lüzumsuz yere hırpalanmasına engel olmak için yapardı bu işi. Küçümsediği, zaten çoğunu sıradan gereksiz bulduğu eylemleri devlete biraz sıkılarak ihbar eder, öte yandan da yüreğinin isyanıyla bu eylemde yer almaktan gurur duyar, kurşunlama, adam kaçırıp dövme, bombalama, öldürme vakalarını bu gururla herkese anlatırdı. Polisin odayı dinlediğinden, en azından kalabalık içine birkaç muhbir yerleştirdiğinden herkes o kadar emindi ki, başta kimse konuşamadı. Konuşanlar da pencereden dışarı bakıp karın hala yağmakta olduğunu söylüyor ya da sigaralarınızı yerde söndürmeyin diye birbirlerini uyarıyorlardı. Kürt gençlerinden birinin odada hiç dikkat çekmeyen teyzesinin ayağa kalkıp oğlunun nasıl kaybolduğunu, bir akşam kapıyı çalıp alıp götürmüşlerdi. Anlatmaya başlamasına kadar sessizlik sürdü. Turgut Bey kayıp yarım kulak dinlediği bu hikayesinden huzursuz oldu. Kürt delikanlının gece yarısı kaçırılıp öldürmesini çok iğrenç bulduğu gibi, onun masum olduğunun söylenmesine de bir içgüdüyle içerliyordu. Kadife babasının elini tutarken lacivertin bezgin ve alaycı yüzünü okumaya çalıştı. Lacivert bir tuzağa düşürüldüğünü düşünüyor ama çıkarsa herkesin aleyhine konuşacağından endişelenerek istemeye istemeye oturuyordu. Daha sonra, 1. Fazıl'ın yanında oturan ve aylar sonra eğitim enstitüsü müdürünün öldürülmesiyle ilgili olduğu kanıtlanan İslamcı delikanlı, bu cinayeti bir devlet ajanının işlediğini kanıtlamaya girişti. 2. Devrimciler hapishanedeki arkadaşlarının açlık grevine ilişkin uzun uzun bilgi verdiler. 3. Dernekli 3 Kürt genci, Frankfurter Rundschau'da yayınlanmazsa imzamızı çekiyoruz tehdidiyle, Kürt kültür ve edebiyatının dünya tarihi içerisindeki yerine ilişkin uzunca bir metni dikkatle, ve kızararak okudular. Kayıp annesi dilekçesini kabul edecek, Alman gazetecinin nerede olduğunu sorunca Katife ayağa kalktı ve Kaan'ın Kars'ta olduğunu ve bildirinin tarafsızlığına gölge düşürmemek için toplantıya gelmediğini yatıştırıcı bir sesle anlattı. Odadakiler bir siyasal toplantıda bir kadının ayağa kalkıp böyle güvenle konuşmasına alışık değillerdi. Bir anda herkes saygı duydu ona. Kayıp annesi Katife'ye sarılıp ağladı. Kadife de Almanya'daki gazetede yayınlanması için her şeyi yapacağına söz verip ondan oğlunun adı yazılı bir kağıt aldı. İyi niyetle muhbirlik eden solcu militan, Bir defter kağıdına el yazısıyla yazdığı bildirinin ilk taslağını bu sırada çıkarıp tuhaf bir şekilde poz yaparak okudu. Taslağın başlığı Kars'ta olanlar konusunda Avrupa kamuoyuna duyuru idi. Bir an herkesin hoşuna gitti bu. O sırada hissettiklerini Fazıl daha sonra Kaya, kendi küçük şehrimin bir gün dünya tarihine katılabileceğini ilk defa hissettim diye gülümseyerek anlatacak. Bu da Kaan'ın Bütün İnsanlık ve Yıldızlar adlı şiirine girecekti. Lacivert'in de içgüdüsel olarak hemen karşı çıktığı şey buydu. Avrupa'ya seslenmiyoruz diye açıkladı. Bütün insanlığa sesleniyoruz. Bildirimizi Kars'ta veya İstanbul'da değil de Frankfurt'ta yayınlatabilmemiz şaşırtmasın arkadaşlarımızı. Avrupa kamuoyu bizim dostumuz değil, düşmanımızdır. Biz onlara düşman olduğumuz için değil, onlar içgüdüsel olarak bizi küçümsedikleri için. Bildiri taslağını yazan solcu bizleri bütün insanlığın değil, Avrupalı burjuvaların küçümsediğini söyledi. Yoksullar, işçiler bizim kardeşlerimizdi. Ama tecrübeli arkadaşı dahil kimse ona inanmadı. Avrupa'da kimse bizim gibi yoksul değil dedi üç Kürt gencinden biri. Oğlum siz hiç Avrupa'ya gittiniz mi diye sordu Turgut Bey. Henüz ben fırsat bulamadım ama eniştem Almanya'da işçi. Hafifçe gülüşüldü buna. Turgut Bey sandalyesinde doğruldu. Benim için çok şey ifade etmesine rağmen ben de hiç gitmedim Avrupa'ya dedi. Gülünç değil bu. Aramızda Avrupa'ya gitmiş olanlar lütfen elini kaldırsın. Almanya'da yıllarca bulunmuş lacivert dahil hiç kimse elini kaldırmadı. Ama hepimiz de Avrupa'nın ne anlama geldiğini biliyoruz diye devam etti Turgut Bey. Avrupa bizim insanlık içindeki geleceğimizdir. Bu yüzden beyefendi, lacivert işaret etti, Avrupa yerine bütün insanlık diyorsa, bildirimizin başlığını öyle değiştirebiliriz. Avrupa benim geleceğim değil dedi lacivert gülümseyerek. Yaşadığım sürece onları taklit etmeyi, onlara benzemediğim için kendimi aşağılamayı hiç düşünmüyorum. Bu ülkede yalnızca İslamcıların değil, cumhuriyetçilerin de milli onuru var dedi Turgut Bey. Avrupa yerine insanlık yazılırsa ne oluyor? Kars'ta olanlar konusunda insanlığa duyuru diye okudu metnin yazarı. Fazla iddialı oluyor. Turgut Bey'in önerisi üzerine insanlık yerine batı denmesi düşünüldü ama buna da lacivertin yanındaki gençlerden sivilceli yüzlü olanı karşı çıktı. Kürt gençlerinden cırlak sesli olanın önerisiyle yalnızca bir duyuru ifadesinin kullanılması üzerine anlaştılar. Bildiri taslağı böyle durumlarda olduğunun tersine kısacıktı. Kars'ta yapılmak üzere olan seçimleri tam İslamcı ve Kürt adayların kazanacağı açıkça ortaya çıkmışken, bir askeri darbenin sahnelendiğinin anlatıldığı ilk cümlelere kimse sesini çıkarmamıştı ki, Turgut Bey karşı çıktı. Kars'ta Avrupalıların kamuoyu yoklaması dedikleri şeyin zerresinin olmadığını, seçmenin seçimden bir gece önce, hatta sabah sandığa giderken sudan bir nedenle fikrini değiştirip aklındakinin tam tersi bir partiye oy atmasının burada sıradan bir şey olduğunu, bu yüzden kimsenin seçimleri filanca adayın kazanacağını söyleyemeyeceğini anlattı. Bildiri taslağını hazırlayan solcu muhbir militan cevap verdi ona. Darbenin seçimden önce ve seçim sonuçlarına karşı yapıldığını herkes biliyor. Bir tiyatro takımı en sonunda bunlar dedi Turgut Bey. Kar yolları kestiği için bu kadar başarılı oldular. Birkaç gün içinde her şey normale döner. Darbeye karşı değilseniz niye buraya geldiniz dedi bir başka genç. Lacivert'in yanında oturan pancar gibi kıpkırmızı yüzlü bu saygısızın sözünü Turgut Bey'in işitip işitmediğini anlaşılmadı. Aynı anda Katife ayağa kalktı. Konuşurken bir tek o ayağa kalkıyordu ve kendi dahil kimse bunun tuhaflığının farkında değildi. Babasının siyasi fikirlerinden ötürü yıllarca hapis yattığını ve devlet zulmüne her zaman karşı olduğunu söylediği gözleri öfkeyle parlayarak. Babası hemen paltosundan çekip oturttu onu. Sorunuza cevabımdır dedi. Ben bu toplantıya Avrupalılara Türkiye'de de demokrat ve sağduyulu insanlar olduğunu kanıtlamak için geldim. Büyük bir Alman gazetesi bana iki satır yer açsaydı, ben ilk bunu kanıtlamaya çalışmazdım hiç dedi kırmızı yüzlü alaycı bir sesle. Başka şeyler de söyleyecekti galiba ama lacivert kolundan tutup uyardı onu. Bu kadarı Turgut Bey'i bu toplantıya geldiğini pişman etmeye yetmişti. Buraya geçerken uğradığına hemen inandırdı kendini. Kafası bambaşka şeylerle meşgul birinin havasıyla ayağa kalkıp kapıya doğru bir iki adım atmıştı ki gözü dışarıda Karabağ Caddesi'ne yağan kara takıldı ve pencereye yürüdü. Kadife de sanki o destek olmazsa babası hiç yürüyemezmiş gibi koluna girdi. Baba kız kar altındaki sokaktan geçen bir at arabasına, dertlerini unutmak isteyen mahzun çocuklar gibi uzun uzun baktılar. Dernekli üç Kürt gencinden cırlak sesli olanı da merakını yenemeyip pencereye sokuldu. Baba kızla birlikte aşağıya, sokağa bakmaya başladı. Odadaki kalabalık da yarı saygılı, yarı endişeli bir havayla onları izliyor, bir baskın korkusu, bir huzursuzluk hissediyordu. Taraflar bu telaş içinde bildirinin geri kalanı üzerinde çok kısa sürede anlaşmaya vardılar. Bildiride askeri darbeyi bir avuç maceracının yaptığını belirten bir ifade vardı. Lacivert buna itiraz etti. Yerine önerilen daha kapsamlı tanımlarda Batılılara sanki bütün Türkiye'de askeri darbe yapılmış izlenimini verecek diye şüpheyle karşılandı. Böylece Ankara'nın desteklediği yerel darbe ifadesinde anlaşıldı. Darbe gecesi vurulan, tek tek evlerinden alınıp öldürülen Kürtlere ve İmam Hatip Liseli öğrencilere yapılan zulüm ve işkenceye de kısaca yer verildi. Halka topyekün bir saldırı ifadesi, halka, maneviyatına ve dinine bir saldırı şeklini aldı. Son cümlede yapılan değişiklikle artık yalnız Batı kamuoyu değil, bütün dünya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni protesto etmeye çağrılıyordu. Turgut Bey bu ifade okunurken bir an göz göze geldiği Lacivert'in mutlu olduğunu hissetti. Burada olduğu için bir pişmanlık geçti içinden. Kimsenin bir itirazı kalmadıysa lütfen hemen imzalayalım dedi Lacivert. Çünkü bu toplantı her an basılabilir. Oklarla düzeltme balonları ve karalamalarla Arap saçına dönmüş bildirinin altına bir an önce imzasını atıp sıvışmak için odanın ortasında herkes birbirine girdi. Birkaç kişi işlerini bitirmiş çıkıyordu ki Kadife bağırdı. Durun, babam bir şey söyleyecek. Bu telaşı daha da arttırdı. Lacivert kırmızı yüzlü genci kapıya yollayıp çıkışı tutturdu. Kimse dışarı çıkmasın dedi. Şimdi Turgut Bey'in itirazını dinleyelim. Bir itirazım yok dedi Turgut Bey. Ama imzamı atmadan önce bir şey istiyorum bu delikanlıdan. Bir an düşündü. Yalnız ondan değil, buradaki herkesten istiyorum bunu. Az önce kendisiyle tartışan, şimdi de kimse kaçmasın diye kapıyı tutan kırmızı yüzlü genci işaret etti. Önce bu delikanlı, sonra hepiniz, şimdi soracağım soruya cevap vermezseniz bildiriyi imzalamayacağım. Ne kadar kararlı olduğunu anladı mı diye Lacivert'e döndü. Sorun lütfen sorunuzu dedi Lacivert. Cevap vermek elimizdeyse memnuniyetle cevaplarız. Demin güldünüz bana. Şimdi hepiniz söyleyin. Büyük bir Alman gazetesi size iki satır yer açsa Batılılara ne derdiniz? Önce o söylesin. Kırmızı yüzlü delikanlı güçlü kuvvetli ve her konuda iddialıydı ama böyle bir soruya hazır değildi. Kapının kulbuna daha da sarılırken bakışlarıyla Lacivert'ten yardım diledi. İki satırcık da olsa içinden gelen şeyi hemen söyle de gidelim dedi Lacivert zoraki gülümseyerek. Yoksa polis basacak burayı. Kırmızı yüzlü gencin bakışları çok önemli bir sınavda cevabını çok iyi bildiği bir soruyu hatırlamaya çalışır gibi uzaklara gidip geliyordu. İlk ben söyleyeyim o zaman dedi Lacivert. Avrupalı efendiler bana vız geliyor. Bana gölge etmesinler yeter derdim mesela. Ama zaten gölgeleri altında yaşıyoruz. Yardım etmeyin ona. Kendi kalbinden geleni söyleyecek dedi Turgut Bey. Siz en son söylersiniz. Kararsızlıkla kıvranan kırmızı yüzlü delikanlıya gülümsedi. Karar vermek zordur. Yaman bir meseledir çünkü bu. Kapı eşiğinde dikilerek çözülmez. Bahane, bahane dedi arkalardan biri. Bildiri imzalamak istemiyor. Herkes kendi düşüncelerine çekildi. Birkaç kişi pencereye gidip kar altındaki Karabağ Caddesi'nden geçen bir at arabasına dalgın dalgın baktı. Bu, büyülü sessizlik anını daha sonra Fazıl K'ya anlatırken, sanki o an hepimiz her zamankinden daha da kardeş olmuştuk diyecekti. Sessizliği yukarılardan, karanlığın içinden geçen bir uçağın gürültüsü kesti ilk. Herkes bir an dikkatle uçağı dinlerken, bu bugün geçen ikinci uçak diye fısıldadı Lacivert. Ben çıkıyorum diye bağırdı biri. Kimsenin dikkat etmediği 30 yaşlarında, soluk yüzlü, soluk ceketli bir adamdı bu. Odadaki iş güç sahibi 3 kişiden biriydi. Sigorta hastanesinde aşçıydı ve 2'de 1 saatine bakıyordu. İçeriye kayıp aileleriyle birlikte girmişti. Daha sonra anlatılanlara göre, siyasete meraklı ağabeyi bir gece karakola ifadesi alınmak için götürülmüş, bir daha da geri gelmemişti. Söylentilere göre kayıp ağabeyinin güzel karısıyla evlenebilmek için devletten bir ölü kağıdı almak istemişti bu adam. Bu amaçla abinin kaçırılmasından bir yıl sonra başvurduğu emniyet, gizli istihbarat servisleri, savcılık ve askeri garnizondan kovulmuş bir intikam isteğinden çok konuyu bir tek onlarla konuşabildiği için son 2 aydır kayıp ailelerine katılmıştı. Arkamdan korkak diyeceksiniz. Korkak sizsiniz. Korkak sizin Avrupalılarınız. Onlara öyle dediğimi yazın. Kapıyı vurup çıktı. Hans Hansen Bey'in kim olduğu bu sırada soruldu. Kadife'nin korktuğunun tersine Lacivert, bu sefer son derece nazik bir dille onun Türkiye'nin problemleriyle içtenlikle ilgilenen, iyi niyetli bir Alman gazeteci olduğunu söyledi. Almanın asıl niyetlisinden korkacaksın dedi arkadan biri. Pencerenin kenarına dikilen kara ceketli bir adam, bildiriden başka özel demeçlerin de yayınlanıp yayınlanmayacağını sordu. Kadife, bunun mümkün olduğunu söyledi. Arkadaşlar, söz almak için korkak ilkokul çocukları gibi birbirimizi beklemeyelim dedi biri. liseye gidiyorum diye söze başladı dernekli diğer Kürt genci. Bu söyleyeceklerimi daha önceden de düşünmüştüm. Bir gün bir Alman gazetesine demeç vereceğinizi mi düşünmüştünüz? Evet, aynen öyle dedi delikanlı, son derece makul bir sesle. Ama çok tutkulu bir hali de vardı.